Şemail-i Şerif. Eser: İmam Tirmizi. Tahlil Yayınları. Tercüme ve Şerh: Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren: Muhammed Safa Ulusoy.
Sekizinci Hadis. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan şöyle dedi: Peygamber Efendimiz'i çok iyi anlatanlardan biri olan dayım Hint bin Ebi Hale'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden, hilyesinden öğrenebileceğim kadarını bana anlatmasını istedim. O da şunları söyledi: Peygamber Efendimiz irice yapılı ve heybetliydi. Yüzü ayın 14'ü gibi parlardı. Uzuna yakın orta boylu, büyükçe başlıydı. Saçları hafif dalgalıydı. Saçı kendiliğinden ikiye ayrılırsa onu ortadan ikiye ayırır, yoksa kendi haline bırakırdı. Saçı uzadığı zaman kulak memesini geçerdi. Rengi nurani beyaz, alnı geniş, kaşları hilal gibi ince, uzun, kavisli ve gürdü. Çatık kaşlı değildi. İki kaşı arasında öfkelendiği zaman kabaran bir damar vardı. Burnu uzunca, uç kısmı ince, ortası hafifçe kavisliydi. Burnunun üzerinde bir nur yükselirdi. Ona tekrar dönüp bakmayan kimse burnunun yüksek olduğunu zannederdi. Sakalı sık ve gürdü. Yanakları düzdü. Ağzı genişti. Dişlerinin arası seyrek ve pek hoştu. Göğsünden göbeğine kadar ince bir çizgi halinde uzayan tüyler vardı. Boynu pek latif, gümüş gibi saf ve berraktı. Bütün organları birbiriyle uyumlu, eti sıkı, ne zayıf ne de şişman, göğsüyle karnı bir hizadaydı. Göğsüyle iki omzunun arası genişçe, mafzalları kalıncaydı. Soyunduğu zaman bedeni nur gibi parlardı. Göğüs çukurundan göbeğine kadar ince bir tüy şeridi uzanırdı. Memelerinde ve karnında kıl yoktu. Kolları, omuzları ve göğsünün üst tarafında pek çok kıl vardı. Bilekleri uzun, avucu genişti. El ve ayakları etlice, parmakları uzun ve son derece ölçülüydü. Ayaklarının altı hafifçe çukur, üstü ise son derece düzgün ve pürüzsüzdü. Hatta ayaklarına dökülen suyun tamamı bir damla bile kalmadan ayağının her tarafına yayılırdı. Ayaklarını yerden hızlıca kaldırır, fakat yere sert basmazdı. Geniş ve hızlı adımlarla meyilli bir yerden iniyormuş gibi sakin ve vakur bir şekilde yürürdü. Bir tarafa dönmesi gerektiğinde o yöne bütün vücuduyla dönerdi. Bakışlarını yere doğru indirir, gökten çok yere bakar ve çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Arkadaşlarıyla yürürken onları öne geçirir, kendisi arkada yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere önce kendisi selam verirdi.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Hadisin açıklaması. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Hasan henüz 7 yaşındaydı. O yaşta dedesinin bütün özelliklerini ve güzelliklerini bilemediği için dayısından Allah'ın Resulünü kendisine anlatmasını istedi. Peygamberler Sultanı Efendimiz'i tasvir eden Hint bin Ebi Hale'nin söylediğine göre Allah'ın elçisi kendisini görenlere heybetli ve mehabetli görünürdü. Onu ilk defa görenlerin gönlünde kendisine karşı korkuyla karışık bir saygı uyanırdı. Diğer bir söyleyişle, bir kimse ne kadar kibirli de olsa, onu görünce ister istemez kendisine saygı duyardı. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni nahif, yani zayıf ve çelimsiz değildi. İri kemikli ve yapılıydı. Bununla beraber yaşı ilerledikçe kilosu biraz arttı. Yüzünün güzelliği. Allah'ın Resulü, bütün yaratılmışların en değerlisi, en mükemmeli, en güzel yüzlüsüydü. Onun için Hint bin Ebi Hale, onun yüzü ayın 14'ü gibi parlardı demiştir. Ayın 14'ü, ayın en parlak olduğu gecedir. Şairler, güzeli genellikle aya, güneşe benzettikleri için Hint bin Ebi Hale de onun güzelliğini dolunaya benzetmiş, aslında kainatın efendisinin güzelliği hiçbir varlıkla mukayese edilemeyecek kadar aşikardı. Efendimiz'i vasfeden sahabi bu benzetmesiyle onun mübarek yüzünden nurların yayıldığını, gece gündüz onun yüzünün parladığını söylemektedir. Peygamber Efendimiz'in en yakınında bulunan ve 10 yıl boyunca onun eşsiz güzelliğini hayranlıkla seyreden Enes bin Mali'ye göre, Server-i Enbiya Efendimiz'in yüzü, yüzlerin en güzeliydi. Fahri Cihan Efendimiz'in güzelliği niçin aya benzetilmiştir? Çünkü güneşe çıplak gözle bakılamaz ama aya bakılabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Server-i Enbiya'nın güzelliğinden söz ederken şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel bir varlık görmedim. Sanki güneş mübarek yüzünde akıp giderdi." Efendimizin hayatının son 3 yılında onun güzelliğini doya doya seyreden Ebu Hureyre, bu benzetmesiyle şunu anlatmak istemiştir: "Güneş yörüngesinde nasıl akıp giderse, güzellik de o güzeller güzelinin eşsiz yüzünde durmadan akıp giderdi." Şair sahabi Ka'b bin Malik de bu konuda şunları söylemektedir: "Sevindiği zaman Peygamber aleyhisselamın yüzü parıldar, ay parçasına benzerdi. Biz de onun sevindiğini böyle anlardık."
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
O yüzün sahibi yalan söylemez. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, henüz Müslüman olmadığı günlerde Sultan-ı Enbiya'nın o güzelim yüzünde ne gördüğünü şöyle anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi şereflendirdiği gün insanlar 'Resulullah geldi, Resulullah geldi' diye ona doğru koşarak gidiyordu. Onu görmek için ben de halkın arasına katıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü görür görmez o yüzün sahibinin yalan söylemeyeceğini anladım. Bir gün Peygamber Efendimiz Medine'nin civarında bir kafile gördü ve onlara sattıkları bir şey olup olmadığını sordu. Onlar da bir deveyi göstererek, 'Şunu şu kadar hurmaya satıyoruz' dediler. Anlaştılar, Resul-i Ekrem devenin yularını tutup Medine'ye doğru gitti. O zaman kafiledekiler tanımadıkları birine deveyi teslim ettiklerine pişman oldular. Kafilemizde bulunan bir kadın onlara şunu söyledi: 'Eğer o adam devenin bedelini getirmezse, devenizin parasını ben vereceğim. Çünkü onun yüzü ayın 14'ü gibi parlıyordu. Öyle bir kimse sizi aldatmaz.' Gerçekten de öyle oldu. Ertesi gün bir adam devenin bedeli olan hurmaları getirdi." Boyu ve teninin rengi. Efendimiz aleyhisselamın uzuna yakın orta boylu olması şöyle açıklanmaktadır: "İlk bakışta onun orta boylu olduğu sanılırdı. Fakat dikkatle bakınca boyunun uzuna yakın olduğu fark edilirdi. Bu durum onun mucizelerinden biriydi. Nitekim uzun boylu insanların arasında bulunduğu zaman onun hepsinden uzun olduğu kanaati uyanırdı. Teninin rengi nurani beyazdı diye tercüme ettiğimiz ezherul levn ifadesi, hafif pembeye çalan beyaz diye anlaşılmış, bazıları da bunun kireç gibi, süt gibi beyaz demek olmadığını, bu sebeple onun ten rengini en güzel renk diye ifade etmenin daha uygun olacağını söylemiştir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Kaşının görünümü ve öfkesi. Resulullah Efendimiz çatık kaşlı değildi dedik. Raviler genellikle onun kaşını böyle tasvir etmektedir. Fahri Alem Efendimizin ilk bakışta çatık kaşlı gibi göründüğü, fakat dikkatle bakınca iki kaşının arasında çok az bir açıklığın bulunduğu belirtilmektedir. Bu yanılgıya Ümmü Mabet de düşmüş, hicret sırasında yiyecek istemek üzere yol üzerindeki çadırına Hazreti Ebubekir'le birlikte uğrayan Efendimiz'i o çatık kaşlı diye tasvir etmiştir. İki kaşı arasında bir damar vardı. Öfkelendiği zaman kabarırdı ifadesiyle, öfkelendiği zaman Resul-i Ekrem'in iki kaşının arasındaki damarın memenin sütle dolması gibi kanla dolduğu anlatılmaktadır. Fahri Cihan Efendimiz öfkelendiği zaman bu damar kanla dolardı. Öfke, mükemmel bir insanın vazgeçilmez özelliklerindendir. Haksızlık karşısında ve ümmetinde bazı laubalilikler gördüğünde öfkelenirdi. Ashabının kader hakkında konuştuklarını gördüğü zaman pek öfkelenmişti. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldiğinde biz kader hakkında tartışıyorduk. Ne yaptığımızı görünce öyle bir öfkelendi ki sanki mübarek yanaklarına iki nar oturmuş gibiydi. Bize şöyle çıkıştı. Size kader hakkında konuşup tartışmanız mı emredildi, yoksa benim size bu iş için mi gönderildiğimi zannediyorsunuz? Sizden önce gelip geçen ümmetler kader konusunda tartıştıkları için helak olup gitmişlerdir. Bu yüzden ben sizin kader hakkında konuşmanızı kesinlikle yasaklıyorum. Sakalı. Hint bin Ebi Hale, Efendimiz aleyhisselamın sakalından söz ederken sakalı sık ve gürdü demiştir. Ashab-ı kiramdan Adda bin Halid de Es-sebeleti kâne hasenu ifadesiyle Sultan-ı Enbiya'nın mübarek sakalının pek güzel olduğunu söylemiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin ağzının geniş olması, onun düzgün ve etkili konuşmasını, yani fasih ve beli olmasını sağlardı. Ön dişleri seyrekti. Hint bin Ebi Hale, Fahri Alem Efendimizin dişlerinin arasının seyrek ve pek hoş olduğunu belirtmektedir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma da bu durumu şöyle dile getirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ön dişleri seyrekti. Konuştuğu zaman ön dişlerinin arasından nura benzer bir şeyin çıktığı görülürdü. Boynunun güzelliği. Boynu pek latif, gümüş gibi saf ve berraktı ifadesiyle Peygamber-i Zişan Efendimizin boynunun son derece ölçülü, güzel, göz ve gönül okşayan bir beyazlıkta olduğuna işaret edilmektedir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Vakarlı yürüyüşü. Resulullah Efendimizin sakin ve vakur bir şekilde yürümesi, onun yürüyüş tarzının Rahman'ın has kulları yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ayeti kerimesinde belirtildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın salih kullarının yürüyüşüne benzediği görülmektedir. Gökten ziyade yere bakardı. bakışlarını yere doğru indirir, gökten çok yere bakardı ifadesiyle Resulullah Efendimizin son derece tevazu ve huşu sahibi olduğu ve Cenab-ı Mevla'dan haya ettiği dile getirilmektedir. Öte yandan ashab-ı kiramdan Abdullah bin Selam, Fahri Cihan Efendimizin oturup konuşurken nereye baktığını şöyle anlatmıştır. Ashabıyla sohbet ederken sık sık semaya bakardı. Onun vahyi özlediği ve Cebrail aleyhisselamın gelmesini beklediği zamanlar böyle yaptığı anlaşılmaktadır. İslamiyet'in ilk zamanlarında namaz kılarken zaman zaman mübarek başını kaldırıp semaya bakardı. Fakat namazları huşuyla kılmak gerektiğini belirten, onlar namazlarında derin bir saygı içerisindedirler mealindeki ayeti kerime nazil olunca, artık başını semaya kaldırmamış, hep önüne bakmıştır. Neden en arkada yürürdü? Arkadaşlarıyla yürürken, onları öne geçirip, kendisinin arkada yürümesi bir hikmete dayanmaktadır. Esasen ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem Efendimizle bir yere giderken, onu öne alıp, kendileri onun arkasında yürümek isterdi. Fakat Allah'ın elçisi onlara, "Arkamı meleklere bırakınız," diye emreder ve onları öne geçirirdi. Aliyyülkari, "Arkamı meleklere bırakınız," hadisi şerifinin, "Melekler de onun yardımcısıdır," ayeti kerimesiyle izah edilebileceğini söylemiştir. Onun selamı. Yolda karşılaştığı kimselere önce kendisi selam verirdi. Çocuklara bile selam verirdi. Böylece onlara hem dua etmiş olur, hem de kendilerini selam vermeye alıştırırdı. Peygamber Efendimizin ashabına öğrettiğine göre, binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana, küçük büyüğe selam verir. Bir defasında sahabe-i güzin efendilerimiz, "Ya Resulallah, iki kişi birbiriyle karşılaşınca onlardan hangisi daha önce selam verir?" diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz de, "Allah Teala'ya daha yakın olan önce selam verir," buyurdu. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine selam vermesi onlar için rahmet ve bereket vesilesidir. Ashab-ı kiram Resulullah Efendimizin kendilerine selam vermesini çok isterdi. Ebu Said el-Hudri'nin anlattığı şu olay bu açıdan önemlidir. Bir gün Peygamber Efendimizle birlikte Sa'd bin Ubade'nin evine gitmiştik. Oraya varınca Peygamber Efendimiz selam vererek izin istedi. Fakat selamına kimse karşılık vermedi. Peygamber Efendimiz ikinci, hatta üçüncü defa selam verdi, cevap alamayınca, "Biz üzerimize düşeni yaptık," buyurdu ve geri döndü. İşte o sırada Sa'd bin Ubade koşarak geldi ve, "Ey Allah'ın elçisi," dedi. "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, verdiğin bütün selamları duydum. Ama bana ve aileme daha çok selam vermeni arzu ettiğim için selamlarını alçak sesle aldım."
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Şemail-i Şerif. Eser: İmam Tirmizi. Tahlil Yayınları. Tercüme ve Şerh: Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren: Muhammed Safa Ulusoy.